Ayrım 8, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 88. Mimi dükkanı açtığında doktorun da arka tarafta kapalı olduğu düşünülüyordu. Dışarıdan hiçbir şey yemediği, kendi bir bahçe hazırladığını biliyordu. İlk aylarda Mimi kendisi için bir parça et alırdı. Bir yıl sonra almaz oldu. Belki bir arada oturmakla adam onu da vejeteryan yapmıştı. Sonra ta ki görevlilerin kapıyı kırıp evi aramaları, Mimi'nin cesedini bulmak için bahçeyi kazmalarına dek ikisinden de hiç haber alınamadı. Herkes onun eski yırtık hamağında sallandığını, orada öyle kapalı yaşadığını düşünüyordu ama ben yaşayanların dünyasına dönmesinin artık beklenilmediği o aylarda bile vazgeçemediği yalnızlığının Tanrı'ya karşı sürdürdüğü sessiz savaşın ölümünden çok daha önce bir doruğa varacağını biliyordum. Er geç doktorun dışarı çıkacağını biliyordum. Çünkü yarı ölü gibi kilitli, Tanrı'dan uzak yaşayan bir adamın birdenbire sokağa fırlayıp köşe başına gördüğü ilk kimseye içinde birikenleri itiraf etmemesi olanaksızdı. Su ve ateş işkencelerinin, germe ve kıvırma işkencelerinin, gözlere kızgın demir ve sopa çekmenin, kırbaçlamanın ve aşkın bile sorgucuların karşısında itiraf ettiremeyeceği şeyleri kendiliğinden söyleyecekti. Ölümünden birkaç yıl önce bu başına gelecekti. Çok önceden verandada konuştuğumuz son geceden ve daha sonra Mimi için küçük odaya çağırmaya gittiğimden beri biliyordum bu gerçeği. Mimi ile karı koca hayatı yaşamasına karşın koruyabiliyor muydum? Başlangıçta belki ama şimdi olmazdı artık. Çünkü bundan 3 ay önce yazgı yeni oyununa başlamıştı bile. O gece hamağında yatmıyordu. Sırt üstü portatif karyolaya uzanmış, başı arkada, mum ışığının herhalde tavanda en kuvvetli vurduğu bir noktaya dikmişti gözlerini. Odada elektrik lambası vardı ama hiç kullanmıyordu. Gölgeler arasında gözlerini karanlığa dikmiş, yatmayı severdi. Odaya girdiğimde oralı olmadı. Daha kapı eşiğini açtığında odada biri olduğunu hissettiğini anladım. Eğer zahmet olmazsa doktor, yerli kız rahatsızlandı biraz, dedim. Yatakta doğrulup oturdu. Hemen öncesi odada yalnız olmadığını sezmişti. Şimdi ise girenin ben olduğumu öğrenmişti. Bunların çok değişik iki duygu olduğu açıktı. Çünkü hemen bir tuhaf olmuş, saçını düzeltip yatağın ayak ucuna oturup beklemişti. Adelia da rica ediyor doktor, gidip Mimi'ye bir bakmanızı rica ediyor, dedim. Ve oturduğu yerden geviş getir gibi kısık sesiyle yanıtını şaklattı yüzüme. Hiç gerekmez. Mimi gebe. İşin doğrusu bu, dedi. Öne doğru eğildi. Yüzümü inceler gibiydi ve Mimi yıllardır benimle yatıyor, dedi. İtiraf edeyim ki şaşırdım. Öyle kızıp allak bullak olmadım. Hiçbir şey hissetmedim. Belki de itirafı benim göremeyeceğim kadar önemli ve kavrayışım dışındaydı. Kendim bile nedenini anlamadığım bir durgunluk içindeydim. Olduğum yerde kıpırdamadan, tıpkı onun kısık sesiyle durgun, onun gibi soğuk kala kaldım. Doktorun sanki ilk adımı benim atmamı beklermiş gibi, hiç kıpırdamadan hep yatağın üstünde oturduğu uzun bir sessizlikten sonra bana söylediği şeyi bütün korkunçluğuyla anladım. Artık iş işten geçmişti, öfkelenemezdim. Siz durumu bildikten sonra, diyebildim sadece. Önlemi alınır albay. İnsan bir oyuna girdi mi göze alır onu. İşler bozursa beklenmedik, insanın gücünün ötesinde bir şey var demektir. Böyle kaçamak yanıtları bilmez değildim. Her zaman gibi nereye vardıracağını kestiremiyordum. Bir iskemle çekip karşısına oturdum. O zaman yataktan kalktı. Pantolonu çekip düzeltti. Kemerin tokasını bağladı. Odanın öbür ucundan sürdürdü konuşmasını. Bütün önlemleri aldığım gerçektir. İkinci kez gebe kalıyor. Bu da başka bir gerçek. 1,5 yıl önceydi birincisi. Hiçbirinizin haberi olmadı. Yatağa doğru yöneldi. Konuşmasını heyecanlanmadan sürdürüyordu. Karanlıkta sert, ağır adımlarını yerdeki tuğlalarda çıkardı. Sesi duydum. O zamanlar her şey hazırdı. Şimdi ise öyle değil. 2 ay önce bana yine gebe olduğunu söyledi. Ben de ona birincisine söylediklerimi tekrarladım. Bu gece gel, aynı şeye hazır ol. Bana o gece değil, ertesi gece gelebileceğini söyledi. Kahve içmek için mutfağa gittiğimde beklediğimi söyledim. Bir daha hiç gelmeyeceğini söyledi. Yatağın yanına gelmişti ama oturmadı. Yeniden bana arkasını dönüp bir kez daha odada yürümeye başladı. Konuştuğunu duyuyordum. Sanki salıncakta sallanıyormuş gibi sesi bir uzaklaşıp bir yaklaşıyordu. Sakin sakin güvenle konuşuyordu. Onu durdurmaya kalkmanın faydasız olduğunu biliyordum. Dinlemekten başka yapacak şey yoktu, konuşmasını sürdürüyordu. Yine de 2 gün sonra geldi. Her şeyi hazırlamıştım. Orada oturmasını söyleyip masama bardağı almaya gittim. İçmesini söylerken bu kez beni dinlemeyeceğini hissetmiştim. Gülmeden baktı bana ve biraz da zalim bir tavırla, "Bunu aldırmayacağım doktor. Yetiştirip büyütmek için doğuracağım," dedi. Sakin hali sinirlendirmişti beni. Ona, "Hiçbir şey kurtarmaz doktor. Yaptığınız alçaklık bir değil iki. Birincisi evimde kurduğunuz ilişki, ikincisi ise çocuk almanız." "Ama siz de görüyorsunuz ki ben elimden gelen her şeyi yaptım albay. Bundan başka yapacağım bir şey yoktu. Sonra başka çıkar bir yol olmadığını görünce sizinle konuşmaya karar verdim. Bugünlerde yapacaktım bunu." "Bu gibi durumlardan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Bildiğinizi sanıyorum. Eğer gerçekten bu pisliği temizlemek istiyorsanız, bu evde yaşayanların bizlerin kurallarını bilirsiniz. Sizin başınıza dert açmak niyetinde değilim albay. Bana inanın. Size şunu söylemek istiyordum. Yerli kadınla köşedeki boş evde oturacağım," dedi. "Açıkça beraber mi yaşayacaksınız doktor?" diye sordum. "Bu bizim için ne demektir biliyor musunuz?" Yeniden yatağa döndü. Oturup öne doğru uzandı. Dirsekleri kollarına dayalı konuşmaya başladı. Konuşması değişmişti. Başlangıçta soğuktu, şimdi sert ve saldırgan olmaya başlamıştı. "Sizi sıkıntıya düşürmeyecek tek çare benim önerimdir. Yoksa çocuğun benim olmadığını da söyleyebilirdim." "Mimi aksini söyleyecektir," dedim. Öfkelenmeye başlamıştım. Kendini ortaya koyuş şimdi çok küstah ve saldırgandı. Bunu sakin karşılayamazdım. Ama o sert ve amansız. "Söylemez dersen bana kesinlikle inanın. Onunla köşedeki eve çekilmemin sadece sizi sıkıntıdan kurtarmak için olduğunu söylüyorum. Tek nedeni budur, o eve gitmemin albay," dedi. "Mimi'nin kızıma inandığımız gibi inanırız doktor. Bu durumda biz Mimi'nin yanındayız," dedim. "Benim bildiklerimi bilseniz böyle konuşmazdınız albay. Böyle konuştuğum için özür dilerim ama o yerli kızla kendi kızınızı kıyaslarsanız kızınızı hakaret edersiniz." "Bunu söylemek için nedeniniz yok," dedim. Sesindeki o katı acılıkla yanıt verdi. "Var. Size çocuğunun babası olduğumu söyleyemez dediğim zaman da nedenlerim var." Başını arkaya attı, derin derin iş geçirdi ve "Mimi'nin geceleri nereye gittiğini biraz gözlerseniz benden onu yanıma almamı bile isteyemezsiniz. Bu durumda tehlikeye giren benim albay. Sizi dertten kurtarmak için kendimi yok ediyorum." O zaman Mimi ile kilisenin kapısında bile geçmeyeceğini anladım. Ama en önemlisi son sözlerinden sonra ileride bana vicdan azabı verecek herhangi bir şey artık kalkamazdım. Benim lehime kağıt çoktu ama onun eline tuttuğu tek kart vicdanıma karşı oynadığı oyunu kazanmasına yeterdi. "Öyle olsun doktor," dedim. "Hemen bu akşam köşedeki ev hazırlamaları için emir vereceğim. Ama ne olursa olsun şu gerçeği unutmamanızı isterim. Sizi evimden ben atıyorum. Kendi isteğinizle ayrılmıyorsunuz. Albay Oyrolana Buyandia olanları bilse güvenini kötüye kullanıp sizi pahalıya ödetirdi," dedim. Ben içgüdüsünü ayaklandırdığımı sanıp karanlık ilkel güçlerinin ortaya dökülmesini beklerken o efendinin bütün ağırlığıyla çökertti beni. "Siz efendi saygıdeğer bir adamsınız albay," dedi. "Herkes de bilir bunu. Ben bu evde öyle uzun kaldım ki bana bunu hatırlatmanız bile gerekmezdi." Ayağa kalktığında bütün üstün gelmiş gibi bir hali vardı. 8 yıl gösterdiğimiz özenin karşılığını vermiş olmaktan rahatlamış gibiydi. Bozulan, yanılan bendim. O gece sarı, katı gözlerinde ölüm tohumunun gittikçe geliştiğini görüp tutumumun çok bencilce olduğunu anladım ve vicdanıma düşen bu tek lekenin kefaretini sonraki yaşamda korkunç bir biçimde çekmem haksızlık olmazdı. Onun ise kendinden yana içi rahattı. Mimi gelince alkolle ovun onu, hiç ilaç vermesinler," dedi. Bölüm 10. Dedem dönüp mamanın yanına geldi. Annem oturduğu yerde düşüncelere dalmıştı. Elbise ve şapka burada iskemlenin üstünde ama annem yok içlerinde. Dedem iyice sokuluyor anneme ve onun aklının başka yerlerde olduğunu görüp bastonunu sallıyor annemin önünde. "Uyan kızım," diyor. Annem gözlerini kırpıştırıp başını sallıyor. "Ne düşünüyorsun?" diye dedem soruyor. Annem zoraki gülümseyerek "Papa düşünüyordum," diyor. Birbirlerinin sözlerini anlıyorlar. Hiç bakışmadan konuşuyorlar. Mama iskemlede arkaya yaslanmış. Dedemin çenesi hala bastonuna dayalı. Böyleyken bile anlıyorlar birbirinin dediğini. Aynı Abraham'la ikimizin Lukyarıya'yı görmeye gittiğimizde anlaştığımız gibi. Lukyarıya'yı görmek için 5 metre kadar ağaçlık ve çalılık geçmek gerekir. Kertenkelelerle yemyeşil olmuş yanında kadın sesli bir cücenin hep şarkılar söylediği alçak duvarı aşarız. Abraham koşarak gider. Keskin aydınlıkta madenli bir levha gibi parlayarak topukları köpeğin havlamasından hız almış. Sonra durur. O sırada pencereye gelmişizdir. Lucrezia diye sesleniriz. Lucrezia sanki uyuyormuş gibi sesimizi kısarak ama Lucrezia uyanıktır. Ayakları çıplak, topuklarına dek inen, beyaz kolalı bol bir gecelik giymiş yatağın üstünde oturur. Biz seslenince Lucrezia gözlerini kaldırır, odada dolaştırıp çulluk gözü gibi kocaman toparlak üstümüze diker. Sonra gülerek odanın arkasına doğru yürümeye başlar. Ağzı açıktır, küçük kırık dişleri görünür. Yuvarlak bir başı vardır. Saçları erkek gibi kesilmiştir. Odanın ortasına gelince gülmeyi keser, yere eğilir. Ellerini ayak bileklerine uzatır. Bir yandan da kapıyı gözler. Çok hesaplı, aynı zamanda meydan okur gibi ve zalimce bir yavaşlıkla ağır ağır geceliğini kaldırmaya başlar. Lucrezia geceliğini kaldırırken biz Abraham'la pencereden gözleriz. Dudakları solumaktan ileri fırlamış, yüzü çatık, büyük, çoluk gözleri pırıltılar içinde bakar. Geceliğiyle yüzünü örtünce aşağılarda koyu maviye dönen beyaz göbeğini görürüz. O yatak odasının ortasına topuklarını yükselen titrek bir güçle bacaklarını sımsıkı birbirine yapıştırmış gergin durur. Birdenbire yüzünü açar, işaret parmağını bize doğru uzatır, parlak gözleri bütün evde yankılar yapan korkunç çığlıklarla beraber fıldır fıldır döner. Sonra odanın kapısı açılır, bağırarak kadın içeri girer. Niye gidip kendi ananızın başına dert olmazsınız der. Günlerdir görmedik Lucrezia'yı. Fidanlıklara giden yoldan iniyoruz şimdi nehre. Buradan erken kurtulsak Abraham beni bekleyecek. Ama dedemin kımıldadığı yok. Çenesi bastonuna dayalı mamanın yanında oturuyor. Onu gözlüyorum. Gözlüğünün gerisindeki gözlerine bakıyorum. O da kendisine baktığımı hissetti. Çünkü birden derin bir iç geçirip silkindi. Ve mamaya hafif kederli bir sesle "Pap ne yapar yapar getirir de onları," diyor. Sonra iskemlesinden kalkıp ölünün olduğu yere doğru yürüyor. Bu odada ikinci kez bulunuyorum. İlki 10 yıl önceydi. Her şey aynıydı. Sanki o zamandan beri hiçbir şey ellenmemiş ya da Mimi ile çok eskiden bir sabah gün doğarken buraya geldiğinden beri yaşamına boş vermiş. Masa birkaç ucuz giyim eşyası. Her şey bugünkü yerindeydi. Sanki dün gibi bu adamla görevlerin arasını bulmaya gelmiştiler. O sıralarda muz şirketi bizleri ezmeyi bırakıp Macondo'yu getirdiği pisliklerin içine bırakıp gitmişti. Onlarla birlikte yaprak fırtınası 1915'lerin zengin Macondo'sunun son kalıntıları da gitmişti. 4 yoksul karanlık dükkanı ile çökmüş bir köy vardı şimdi. Zengin ve hareketsiz bir geçmişin sıkıcı ve durgun olan şimdiki günün acısıyla işsiz, öfkeli insanlar yaşıyordu. O sıralarda karanlık ve güvenilmez bir seçimden başka bir şey yoktu görünürde. 6 ay önce bir sabah bu evin kapısına çakılmış imzasız bir not bulundu. Kimse ilgilenmedi ve uzun süre son yağan yağmurla karanlık yazıları silinerek burada çakılı kaldı. Sonra bu kağıt parçası Şubat'ın son rüzgarıyla savrulup kayboldu ama 1918'lerin sonlarına doğru hükümetin yaklaşan seçimler için seçmenlerin gerilimini uyanık tutmak, kızıştırmak çareleri aradığı sıra biri yeni yöneticilere bu yalnız yaşayan doktordan söz etti. Bunca uzun zamandan sonra yaşayıp yaşamadığı kesin kanıtlar olmadan bilinemezdi. Birlikte yaşadığı yerli kadının ilk yıllarda o günlerin Macondas'ın en küçük bir işi bile karşılıksız bırakmayan, bolluktan payını alan bir dükkan açtığı yöneticilere söylenmiş olmalıydı. Bir gün kimse ne gününü hatta ne de yılını anımsıyor. Dükkanın kapısı açılmadı. Mimi ile doktorun hala orada kapalı bahçede kendi yetiştirdikleri sebzelerle beslenerek yaşadıkları düşünüldü ama kapıda asılı kağıtta dendiğine göre doktor metresini öldürmüş, bahçeye gömmüştü. Kasabanın kendini zehirlemek için kadını kullanmasından korkmuştu. İşin anlaşılmaz yanı bunlar öyle bir zamanda ortaya atılmıştı ki doktora ölümü hazırlamakla kimse bir şey elde edemezdi. Öyle sanırım ki hükümetin polisi ve yedek kuvvetleri kendi güvendiği adamlarla güçlendirdiği o yıla dek görevliler doktorun varlığı akıllarına getirmemişlerdi. sonra kimin yazdığı belirsiz notun unutulmuş öyküsünü eşelediler. Görevliler bu kapıları zorladılar, evi aradılar, bahçeyi kazdılar, Hela'ya sondaj yaptılar. Mimi'nin cesedini bulmak için uğraştılar ama en küçük bir iz bile bulamadılar. Bunu fırsat bilip doktoru dışarı sürükleyecekler, dövecekler. Alanın orta yerine resmi Emir adı altında hiç kuşkusuz bir kurban daha verilecekti ama pap karıştı işe. Benim eve geldi, beraber doktora gitmemizi istedi. Doktorun bana bir takım açıklamalarda bulunacağından kuşkusu yoktu. Arka tarafa girince hamakta terk edilmiş yatan bir insan harabesi bulduk. Bu dünyada insan harabesinden daha korkunç bir şey yoktur. Bizi görünce hamakta doğrulup oturan bu vatansız adam ise hepsinden daha korkunçtu. Odadaki şeyleri örten toz onu da kaplamış gibiydi. Başı çeliktendi sanki. Katı sarı gözlerinde evimdeyken de gördüm. Dayanıklılığın gücü hala kalmıştı. Tırnaklarımızla onu biraz kazırsak dağılıp insan tozu yığını olacakmış gibi geldi bana. Bu yığını kesmiş ama tıraş olmamıştı. Sakalına makas kullandığı için çenesinde sert canlı kıllar yerine yumuşak beyaz tüyler vardı. Onu hamakta görünce İnsana benzer yanı kalmamış artık. Şimdi henüz gözleriyle yaşayan bir ceset diye düşündüm. Bizim evdeki o kısık geviş getirir gibi sesiyle konuştu. Söyleyecek bir şeyim yok dedi. Sanki biz bilmiyormuşuz gibi polisin kendi rızasını almadan bahçeyi kazdığını, kapıyı zorladığını anlattı. Ama bunlar bir itiraz gibi değildi. Yalnızca bir yakınma, hüzünlü bir dertleşmeydi. Mimi için bize çokça görünen ama ancak gerçeği anlatırken kullandığı bir dille açıklamada bulundu. Mimi'nin gittiğini söyledi. Hepsi buydu. Dükkanı kapatınca evde sıkılmaya başlamıştı. Kimseyle konuşmuyordu. Dış dünyayla hiçbir alışverişi yoktu. Bir gün onu eşyalarını toplarken gördüğünü söyledi. Hiçbir şey sormamıştı. Mimi sokak giysileri içinde yüksek topuklarla bavulu elinde hiç konuşmadan sanki ona gittiğini göstermek istermiş gibi kapıda durduğu zaman yine bir şey sormadığını söyledi. Sonra dedi, kalktım çekmecede kalan paraları verdim ona. Saçımdan anlayabilirsiniz, o kesmişti, dedi. 8. ayrımın sonu, sayfa 98.